Gülün Adı, Umberto Eco, 30. Ayrım. Kiliseden çıkmadım. Ubertino'yla yaptığım konuşma ruhumda ve bağrımda tuhaf bir ateş, anlatılmaz bir kıpırtı uyandırmıştı. Belki de bu nedenle içimde bir boyun eğmezlik duydum ve kitaplığa yalnız gitmeye karar verdim. Ne aradığımı kendim de bilmiyordum. Bilinmeyen bir yeri kendi kendime keşfetmek istiyordum. Üstadımın yardımı olmaksızın orada yönümü bulabilmek düşüncesiyle büyülenmiştim. Basamakları Dolcino'nun Rubello Dağı'na tırmanışı gibi tırmandım. Lamba yanımdaydı. Niçin getirmiştim onu? Yoksa bu gizli planı daha o zaman mı kurmaya başlamıştım? Kemik mezarlığına neredeyse gözlerim kapalı girdim. Az sonra yazı salonundaydım. Uğursuz bir geceydi sanırım. Çünkü masalar arasında dolaşırken üzerimde bir rahibin kopya etmekte olduğu bir el yazmasının açık durduğu bir masa ilişti gözüme. Başlık hemen dikkatimi çekti. Sapkın Rahip Dolcino'nun Öyküsü. Sapkınlığın anıtsal bir tarihini yazmakta olduğunu söyledikleri San Albanolu Pedro'nun masasıydı sanırım. Manastırda olanlardan sonra doğal olarak onu yazmaktan vazgeçmişti. Ama olayların sırasını bozmayalım. Bu nedenle metnin ve onun yanı sıra ona yakın konularda paterenler ve flagellantlara ilişkin başka metinlerin orada bulunması doğaldı. Ama bu durumu göksel mi şeytansı mı olduğunu hala bilmediğim doğaüstü bir belirti gibi aldım ve yazıyı okumak için istekle eğildim. Çok uzun değildi. Birinci bölümde şimdi unuttuğum birçok ayrıntıyla Ubertino'nun bana anlattıkları anlatılıyordu. Dolcino yanlılarının savaş ve kuşatma sırasında işledikleri birçok suçtan da söz ediliyordu. Alabildiğine acımasız olan son savaştan da. Ubertino'nun bana anlatmadığı şeyler de vardı. Üstelik bunlar her şeyi görmüş ve imgeleme hala bu olayların etkisiyle tutuşmuş biri tarafından anlatılıyordu. 1307 Mart'ında Kutsal Pazar günü en sonunda yakalanan Dolcino, Margarita ve Longino'nun Biella kentine nasıl götürüldüklerini ve Papa'nın kararını beklemekte olan piskoposa teslim edildiklerini öğrendim. Papa haberi alınca Fransa Kralı Filip'e iletmişti. Şöyle yazıyordu. Çok sevindirici ve coşkunluk verici hayırlı bir haber aldık. O lanetlenmiş iblis, iblisin oğlu, o iğrenç sapkın Dolcino, birçok tehlikeli çabadan, kıyımdan ve savaştan sonra sonunda saygıdeğer kardeşimiz Verselli piskoposu Reniore sayesinde adamlarıyla birlikte Efendimizin kutsal yemeği yediği günün akşamı tutuklanmış, onunla birlikte yanında bulunan bulaşıcı hastalığa yakalanmış sayısız insan da aynı gün öldürülmüşlerdir. Papa tutuklulara karşı acımasız davrandı ve piskoposa onları ölüm cezasına çarptırmasını buyurdu. Aynı yılın Temmuz ayının birinci gününde sapkınlar layık makamlara teslim edildiler. Kentin çanları halkı toplanmaya çağırırken, sapkınlar bir arabaya konup cellatlarla çevrili, arkalarında milislerle kenti bir baştan bir başa dolaştırıldılar. Her yanda insanlar akkor haline getirilmiş maşalarla suçluların etlerini koparıyorlardı. Önce Margarita yakıldı. Arkasından Dolcino, maşalar etleri koparırken nasıl en küçük bir inleyişte bile bulunmadıysa, yakılırken de Dolcino'nun yüzünde en küçük bir kas bile seyirmedi. Sonra araba yoluna devam ederken cellatlar içi kıvılcımla dolu çanaklara demirlerini batırıyorlardı. Dolcino'ya başka işkenceler de yapıldı. Hiç sesi çıkmadı. Yalnız burnunu koparırlarken biraz omuzlarını kastı, erkeklik organını koparırlarken de inlemeyi andıran uzun bir iç çekti. Son sözleri de küstahça oldu. Üçüncü gün dirileceği uyarısında bulundu. Sonra yakıldı, külleri rüzgarda savruldu. Titreyen ellerle el yazmasını katladım. Dolcino'nun birçok cinayet işlediğini anlatmışlardı bana. Ama kendisi de korkunç bir biçimde yakılarak öldürülmüştü. Dar ağacındaki davranışı ise nasıl davranmıştı? Şehitlerin direngenliğiyle mi yoksa lanetlilerin küstahlığıyla mı? Kitaplığa çıkan basamaklardan sendeleyerek çıkarken niçin böylesine altüst olduğumu anladım. Birden daha birkaç ay önce Toskana'ya gelişimden kısa bir süre sonra tanık olduğum bir sahneyi anımsadım. Gerçekten de o sahneyi o zamana değin nasıl unuttuğuma şaştım. Hasta ruhum bir karabasan gibi üstüme çullanan bir anıyı silmek istiyormuş gibi. Ya da unutmamıştım. Çünkü ne zaman Fraticello'ların tartıştıklarını işitsem O olayları yeniden görür gibi oluyor, o dehşete tanık olmak bir suçmuş gibi onları hemen ruhumun derinliklerine itiyordum. Fraticellolardan söz edildiğini ilk kez onlardan birinin Floransa'da yakıldığını gördüğüm günlerde işitmiştim. Pisa'da William biraderle buluşmadan az önceydi. Kente gelişini geciktirmişti. Babam da güzel kiliselerinin övgüsünü duyduğum Floransa'yı ziyaret etmeme izin vermişti. Halk ağzıyla konuşulan İtalyancayı daha iyi öğrenmek için Toskana'da dolaşıyordum. Sonunda bir hafta Floransa'da kaldım. Çünkü hakkında çok şey duyduğum bu kenti tanımak istiyordum. Kente gelir gelmez tüm kente allak bullak eden büyük bir yargılamadan söz edildiğini işittim. Dine karşı suç işlemekten sanık ve yargılanmak üzere piskoposla başka din adamlarının karşısına çıkarılan sapkın bir Fraticello o sırada sert bir biçimde sorguya çekilmekteydi. Bana bundan söz edenlerin ardına takılıp yargılamanın yapıldığı yere gittim. İnsanların Michel adındaki bu rahibin aslında Aziz Francesco'nun sözlerini yineleyerek tövbe ve yoksulluk üstüne vaaz veren çok dindar bir insan olduğunu, yargıçların karşısına bazı kadınların kötülüğü yüzünden çıkarıldığını söylediklerini işitiyordum. Bu kadınlar günah çıkartıyormuş gibi yaparak sonradan ona sapkın görüşler yormuşlardı. Gerçekten de piskoposun adamları onu bu kadınların evinde yakalamışlardı. Bu beni şaşırttı. Çünkü bir kilise adamı hiçbir zaman kutsal törenlerini yerine getirmek için böyle uygun olmayan yerlere gitmemelidir. Ama yakışık alırlığı gereğince dikkate almamak Fraticello'ların bir güçsüzlüğü gibi görünüyordu. Ve belki de onları yalnızca sapkın değil, aynı zamanda kuşkulu alışkanlıkları olan insanlar sayan yaygın inançta bir gerçek payı vardı. Katarların, Bulgarlar ya da Sodomistler olduklarının her zaman söylenmesi gibi. Yargılamanın yapıldığı San Salvator Kilisesi'ne gittim. Ama kilisenin önünde toplanmış olan büyük kalabalık yüzünden içeri giremedim. Ancak birkaç kişi pencerelerin demirlerine tırmanıp yapışmış, içeride olup bitenleri görüp işitiyor, aşağıdakileri iletiyorlardı. Sorgucular Rahip Michel'e bir gün önceki itirafını okuyorlardı. Michel, bu itirafında İsa ve havarilerinin ne özel ne de ortaklaşa hiçbir mala sahip olmadıklarını söylüyordu. Ama Michel itirafına noterin sonradan birçok yanlış sonuç eklediğini söyleyerek karşı çıkıyor, kıyamet gününde bunun hesabını vereceksiniz diye bağırıyordu. Bunu dışarıdan ben de işittim. Ama sorgucular itirafnameyi kendilerinin kaleme aldıkları gibi okudular ve sonunda ona kilisenin ve kent halkının düşüncelerine alçak gönüllülükle uyup uymayacağını sordular. Michel'in neye inanıyorsa ona uyacağını bağıra bağıra söylediğini işittim. Yani İsa'nın yoksul olduğuna ve çarmıha gerildiğine, Papa 22. Yohannes'in ise bunun tersini söylediği için sapkın olduğuna inanıyordu. Bunu uzun bir tartışma izledi. Aralarında birçok Fransiskenin bulunduğu sorgucular, Kitab-ı Mukaddes'in bu söylediklerini yazmadığına onu inandırmaya çalışıyorlar. O ise sorgucuları kendi tarikatlarının kuralını yadsımakla suçluyordu. Onlar da Kitab-ı Mukaddes'i bu konuda uzman olan kendilerinden daha iyi anladığını mı sandığını sorarak ona yüklendiler. Gerçekten de çok inatçı olan Rahip Michel onlara karşı çıkıyordu. Onlar da şimdi senin İsa'nın mal sahibi Papa Yohannes'in ise bir Katolik ve kutsal bir insan olduğunu kabul etmeni istiyoruz gibi savlarla onu kışkırtmaya başladılar. Michel hiç sürçmeden, "Hayır, o bir sapkındır," dedi. Sorgucular da bunun üzerine kötülükte böylesine direnen birini hiç görmediklerini söylediler. Ama kilisenin dışındaki kalabalık arasında birçok kimsenin onun tıpkı Ferisiler arasındaki İsa'ya benzediğini söylediğini işittim ve halk arasında birçok insanın Rahip Michel'in ermişliğine inandığını anladım. Sonunda piskoposun adamları onu zincire vurulmuş olarak tutuk evine geri gönderdiler. Söylendiğine göre o akşam piskoposun arkadaşı olan birçok rahip gidip ona aşağılayıcı sözler söylemişler, sözlerini geri almasını istemişler ama o kendi gerçeğinden emin olan biri gibi yanıtlıyormuş onları. Her birine İsa'nın yoksul olduğunu, Aziz Francesco ile Aziz Domenico'nun da böyle söylemiş olduklarını, bu gerçeği öne sürdüğü için yakılacaksa bunun daha iyi olacağını, çünkü çok geçmeden kendisinin kutsal yazıların, vahiydeki 24 saygıdeğer yaşlı adamın, İsa'nın, Aziz Francesco'nun ve şanlı şehitlerin anlattıklarını görebileceğini yineliyormuş. Söylediklerine göre demiş ki, bazı ermiş rahiplerin öğretisini ne denli tutkuyla okursak, o denli büyük bir tutku ve sevinçle onların arasında olmak isteriz. Buna benzer sözlerden sonra sorgucular suratları asık, öfke içinde, içine şeytan girmiş bunun diye bağırarak, bunu ben de işittim, hücreden çıkıyorlardı. Ertesi gün Michel'in cezasının infaz edildiğini öğrendik. Piskoposluk sarayına gittiğim zaman parşömeni görebildim. Bir bölümünü levhama kopya ettim. Buradaki Latince cümlenin Türkçesini okuyorum. Dipnot. Tanrı adına amin. Bu bedenin cezalandırılması ve bedenin cezalandırılmasına ilişkin hükmün verilmesi, açıklanması ve duyurulmasıdır. Ve benzeri diye başlıyor, adı geçen Michel'in günahlarının ve suçlarının ağır bir dille betimlenmesiyle sürüyordu. Okurun bilgece değerlendirebilmesi için bunların bir bölümünü aşağıya alıyorum. Yazarın Latince olarak yazdığı bölümün Türkçesini okuyorum. Aziz Fredunus'un izleyicilerinden kötü koşullarda yaşayan, çok kötü konuşan, aç, sefil, sapkın ve sapkınlığa bulaşmış, Katolik inancına ters düşen bir inanca bağlı ve bu inancı vurgulayan, Tanrı'yı gözlerinin önünde bulundurmayıp insan türünün düşmanı olarak gören, bile bile önceden tasarlayarak ve kafası ve gönlüyle isteyerek sapkın gibi davranan Johannes denen Michelius, birader, yoksul yaşam süren bu sapkın ve kuşkucu Fraticello'larla birlikte olmuş ve onlarla konuşmuş ve Katolik inancına karşı onların hiziplerini ve sapkınlıklarını izlemiş ve izlemektedir. Ve Floransa kent devletinin egemenliğine girmiş ve adı geçen Floransa kent devletinin kamuya ait yerlerinde bu soruşturmada öne sürüldüğü gibi, kurtarıcımız İsa'nın kendisine ait ne kişisel ne de ortak hiçbir malı olmadığına, onun sahip olduğunun kutsal yazılarda belgelendiğini öne sürülen şeylerin yalnızca kullanımına sahip olduğuna inanmış, bu inancı benimsemiş, diliyle ve yüreğiyle inatla doğrulamıştır. Ama Michel yalnızca bununla suçlanmıyordu. Ona yüklenen öteki suçlar arasından birisi, duruşmanın gidişi göz önüne tutulursa, kendisinin bunu gerçekten doğrulayıp doğrulamadığını bilmesem de bana çok iğrenç göründü. Kısaca deniyordu ki, adı geçen minorit, Aziz Aquinolo Tommaso'nun ne ermiş olduğunu ne de sonsuz kurtuluşa kavuştuğunu, tersine lanetlenmiş olarak kaldığını söylemiş. Yargı görüşlerini değiştirmek istemediği için sanığın cezalandırılacağı konusunda gözdağı verilerek sona eriyordu. Latince kısmın Türkçesini okumaya devam ediyorum. Daha önce söylenenlerden ve adı geçen Floransa Piskoposu Efendimizin verdiği, sözü edilen hükümden de anladığımız gibi, Johannes denen sapkın birçok sapkın görünüşü düzeltmek ve değiştirmek ve inancını doğru yola yöneltmek istemedi. Adı geçen Johannes, sapkın düşüncelerinde caymaz, inançlı ve dirençli olmakta kalmayıp, bunlarla övündü ve cezalandırılması başkalarına örnek olsun diye sapkın ve kuşkucu Michel denen adı geçen Johannes, adaletin yerine getirildiği mutat yere götürülecek ve orada ateş ve alevlerle yakılıp kül edilecektir. Tövbekar olarak ölsün ve ruhu bedeninden ayrılsın diye. Yargı kamuya duyurulduktan sonra kiliseden tutuk evine başka adamlar da gelip Michel'i olacaklar konusunda uyardılar. Onu korkutup sonunda söylediklerini geri almaya zorlamak için, Rahip Michel, piskoposluk tacı ve papaz cübbeleri hazırlandı bile. Üstlerine de iblislerle çevrili Fraticello resimleri yapıldı dediklerini işittim. Ama Rahip Michel diz çökerek dedi ki, dar ağacının çevresinde pederimiz Francesco'nun, dahası İsa ile havarilerinin ve şanlı şehitler Bartolomeo ve Antonio'nun bulunacaklarına inanıyorum. Ertesi sabah ben de sorgucuların toplandıkları piskoposluk sarayın önündeki köprünün üstündeydim. Rahip Michel zincire vurulmuş olarak onların önüne getirildi. Kendisine sadık olanlardan biri kutsaması için onun önünde diz çöktü. Silahlı adamlar onu hemen yakalayıp hapse attılar. Sonra sorgucular yargıyı sanığın yüzüne karşı okuyup bir kez daha tövbe edip etmeyeceğini sordular. Yargı da onun sapkın olduğunun her söylenişinde Michel, ben sapkın değilim, günahkarım ama Katoliğim diye yanıtlıyordu. Metin de, her saygı değer ve kutsal 22. Yohannes adı geçtiğinde ise, hayır, sapkın diye yanıtlıyordu. O zaman piskopos Michel'in gelip önünde diz çökmesini buyurdu. Michel ise sapkınların önünde diz çökmeyeceğini söyledi. Ona zorla diz çöktürdüler. Michel, Tanrı beni bağışlayacaktır diye mırıldandı. Oraya tepeden tırnağa papaz giysileri içinde getirilmiş olduğundan bir tören başladı. Giysileri tek tek çıkarıldı. Sonunda Floransalıların cippo dedikleri bir gömlekle kaldı. Sonra rütbesi geri alınan papazlara yapıldığı gibi kafası kazındı. Sonra komutan ve adamlarına teslim edildi. Michel'e çok aşın davrandılar. Onu yeniden zincire vurup tutuk evine götürdüler. O sırada Michel, "Efendimiz için öleceğiz," diyordu kalabalığa. Anladığıma göre ertesi gün yakılacaktı. O gün de gidip ona tövbe etmek, günah çıkarmak ve yeniden komünyona girmek isteyip istemediğini sordular. Günahkar biri tarafından kutsanmayı kabul ederek günaha girmek istemediğini söyleyip reddetti. Bence böyle davranması kötü oldu. Paterenlerin sapkınlığıyla yozlaşmış olduğunu gösterdi. Sonunda idam günü gelip çattı. Bir sancaktar, dipnot, Orta Çağ İtalya'sında yüksek bir rütbe, onu almaya geldi. Bana dost gibi göründü. Çünkü ona ne biçim adam olduğunu, herkesin doğru dediğine doğru demek, kutsal ana kilisenin görüşünü kabul etmek varken niçin direndiğini sordu. Ama Michel çok katı bir biçimde, "Çarmıha gerilen yoksul İsa'ya inanıyorum ben," dedi. Sancaktar kollarını umutsuzca iki yana açarak gitti. Sonra komutan ve adamları gelip Michel'i aldılar, avluya götürdüler. Orada piskoposluk papazı yüzüne karşı bir kez daha itirafını ve hakkında verilen hükmü okudu. Michel bir kez daha onun sözünü keserek kendisine mal edilen yanlış düşüncelere karşı çıktı. Gerçekten bunlar öyle incelikli şeylerdi ki, şimdi anımsamıyorum, o zaman da pek iyi anlamamıştım. Ama Michel'in ölüm cezasına çarptırılmasına ve fraticelloların kovuşturulmalarına, bunlara dayanılarak karar verildiği kesindi. Kilise mensuplarının ve laik kesimden kimselerin yoksulluk içinde yaşamak isteyen ve İsa'nın dünya malına sahip olmadığını öne sürenlere karşı niçin bu denli sert davrandıklarını anlamıyorum. Çünkü diyordum kendi kendime, eğer korkmak gerekirse varsıllık içinde yaşamak isteyen, başkalarının parasını zorla elinden alan, kiliseyi günaha sürükleyen ve kiliseyi bir yiyim yerine hale getirenlerden korkmalılar. Bunu yanımda duran birine söyledim. Çünkü susmaya katlanamıyordum. Alaylı alaylı gülümsedi. Yoksul bir yaşam süren bir rahibin halka kötü örnek olduğunu, sonra böyle davranmayan rahiplerin halkın değer vermeyeceğini söyledi. Hem sonra diye ekledi, yoksulluğa çağrı halkın kafasına kötü düşünceler sokar. Yoksulluklarından gurur duyarlar. Gurur da birçok gururlu davranışa yol açabilir. Sonunda kendisinin de açık seçik anlayamadığı bir tasıma göre, rahiplerin yoksul bir yaşam sürmelerini istemenin insanı imparator yanlısı kıldığını, bununsa papanın hoşuna gitmediğini bilmem gerektiğini söyledi. Bütün bunlar bilgisi kıt birisi tarafından da öne sürülse, çok yerinde nedenler gibi göründü bana. Ama rahip Michel'in imparatoru hoşnut kılmak ya da tarikatlar arasındaki bir sorunu çözmek için neden böyle korkunç bir biçimde ölmek istediğini anlayamıyordum. Gerçekten de orada bulunanların bazıları, o ermiş değil, yurttaşlar arasında uyuşmazlık çıkarsın diye Ludwig tarafından gönderilmiş. Hem fraticellolar Toskanalı ama arkalarında imparatorun adamları var diyorlardı. Bazıları da, delinin biri o, içine şeytan girmiş, kendini beğenmişim biri, lanet olasıca gururu yüzünden şehitlik hoşuna gidiyor. Bu rahiplere gereğinden çok ermişlerin yaşamlarını okutuyorlar. Kendilerine bir karı alsalar daha iyi olur diyordu. Kimileri de, hayır, bütün Hristiyanlar onun gibi olmalı. Tıpkı puta tapanların zamanında olduğu gibi inançlarını kanıtlamaya hazır olmalılar diyordu. Artık ne düşüneceğimi bilmeksizin bu sesleri dinlerken bir an geldi ki hükümlünün önümdeki kalabalığın gizlediği yüzünü yeniden gördüm. Bazen coşkuyla kendinden geçmiş, ermiş yontularında gördüğüm bu dünyadan olmayan bir şeye bakmakta olan bir adamın yüzünü gördüm. Ve anladım ki deli de olsa, yalvaç da olsa isteyerek ölüyordu bu adam. Çünkü düşmanını kim olursa olsun ölerek yenilgiye uğratacağına inanıyordu. Ve anladım ki onun verdiği örnek başkalarını da ölüme götürecektir. Böylesine bir iç sağlamlığı karşısında şaşıp kaldım. Çünkü onlara egemen olan şeyin, inandıkları gerçeğe duydukları, onları ölüme götüren onurlu sevgi mi, yoksa onları inandıkları gerçeği, bu gerçek ne olursa olsun, açık açık kanıtlamaya götüren gururlu bir ölüm isteği mi olduğunu bugün bile hala bilemiyorum. Hayranlık ve korkuyla allak bullak ediyor bu beni. 30. ayrımın sonu sayfa 340, devamı 31. ayrımda.